You can't break me, never make me, but the soft, the beast is outlaw style. Got a brother off the street. Merhabalar sevgili dinleyenler, Pop Kültür'ün 15. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yoklamayı aldık ve full çektik. İhsan Başdemir bizlerle. Hoş geldin İhsan'cığım. Yüzünü gören az süredir.
Selamlar. İyi Mustafa'cığım, sen nasılsın? Biraz böyle tepkili ve linç yiyeceğim bir ekibin ortasına gelmiş gerginliği var ama ben de sizi görünce özlemişim.
Yok, yüksek
Ya,
enerjide
selam
girmek
yeniden.
istedim ben de o yüzden. Seni valla aramızda görmek güzel. Sana özel konularımızda olacak ilerleyen kısımlarda diyerek Erdoğan'la Barbaros'u da hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Barbaros'cum. Seninle başlayalım. Nasılsın? Ne var ne yok?
İyi Mustafa'cığım. Sağ olasın. 2 vs 2, 2 Galatasaray, 2 Beşiktaş olması güzel oldu. İhsan kardeşimizin üzerine oynanan bahisler, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olur, İstanbul Podcast'e gelmez diyenler utanır mı sanmam.
Gerçekten öyle. Erdoğan, sen de hoş geldin. Keyfin yerinde görüyorum.
Her zaman olduğu gibi abi, her pazartesi biz buradayız. Yoklamalarda öyle milleti işte yalvar demiyoruz. Direkt geliyoruz, geçiyoruz. İhsan'ı da burada görmek büyük bir onur bizim için. Özellikle keşke görüntülü de görebilseniz bu şıklığı ve bu dizaynı. Çok memnunuz. Gözümüz şenlendi.
Gerçekten öyle. Valla çok mutluyuz. Çok güzel bir bölüm olmasını diliyorum şimdiden. Ve bu bölüm normal akışımıza dönüyoruz. Yani Premier misin yemez misinle başlayacağız. Malumunuz Premier Lig'de özellikle son haftaları oldukça meşgul eden Klopp-Pep mücadelesi vardı bu hafta sonu. Yani Klopp ayrılığını açıkladığından beri çok romantize edildi artık bu durum. Bu maçta da biraz taçlanacaktı bu, çünkü son eşleşmeleri olabilir. Tabii ben de bu son lafına da çok katılmıyorum. Hani Klopp sanki emekli oluyormuş gibi bir hava veriyorlar ama en azından kısa dönemde bir daha göremeyeceğiz ikisini karşı karşıya. Valla Liverpool'un sezonu biraz sakatlıklarla örselense de hala zirve yarışındalar. Diğer taraftan City'de normal ve gördüğümüz, alıştığımız City'den biraz uzak olsa da hala o da yarışın içinde. Biliyorum siz de maçı izleyip takip edebildiniz. Erdoğan'cığım, seninle ufaktan başlayalım. Maçla ilgili genel notların neler? Nasıl bir maç izledik bu Last Dance diyebileceğimiz hafta sonunda?
Yani açıkçası Liverpool'un evinde olmasına rağmen hani sakatlıkları etkisiyle City'nin de çıkardığı kadroya bakılsa bence City alır götürür diyordum ben maçın öncesinde. Ama maç içerisinde öyle olmadı. Liverpool'un belli periyotlarla böyle 3-4 sefer bayağı City kalesini yokladığı dakikalar oldu. Hatta yani Luis Diaz biraz akıllı olsaydı çok rahat gol bulabilirlerdi. Aslında yani Haaland'ın yine yok olması çok dikkatimi çekti bu maçta. Yani yine yokları oynadı. Özellikle sağ bek Bradley çok, yani zaten bu sene iyi oynuyor. Bu maçta da bayağı bir hücuma çıktı, iyiydi. Darwin Núñez yine biraz eşeklik yaptı. Bir de ben Szoboszlai'den bugün bir gol bekliyordum. Yani bu maçta bir gol bekliyordum açıkçası. Uzaktan şut olarak özellikle. Ederson'un da sakatlandığı bir City'ye karşı Liverpool'un bence şansı vardı. Ama yine ligimizde konuştuğumuz gibi orada da büyük bir hakem skandalıyla maç bitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben %100 penaltı olduğunu düşünüyorum. Barbo, sence nasıldı?
Kesinlikle penaltıydı. VAR'dan dönmesi gerçekten Türkiye'de olsa yıkarlar ortada. Hakikaten lig durur. Böyle bir şey hakikaten yok. İngiltere Premier Ligi bu sene bu konularla hakikaten çok fazla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda Madrid'i konuştuk ama yani İngiltere Ligi'nde de daha önceden yine City'nin doğrandığı bir durum vardı. Benzer skandallara sahne oluyor. İhsan, sen ne düşünüyorsun maç hakkında?
Yani şöyle, bence de %100 penaltıydı ama daha ilginci bence Mustafa şimdi giriş yaparken son haftalarda da çok romantize edildi diye biraz da böyle dozajın kaçtığına vurgu yaptı herhalde. Ama bir yandan da şöyle düşünün, bu kadar olaylı bir penaltıdan sonra aslında ya İsmail Kartal'la Okan Buruk maç sonu birbirlerine doğru çok sakin adımlarla yürüyüp sarılıp sonra soyunma odasına gittiği bir senaryo düşünün. Bence hani o noktada o Klopp-Pep ilişkisi o penaltıya rağmen iyi bir sınav verdi. Ama ya maçın akışında Liverpool zaten penaltıyla yaşadığı son sahnelerdeki o hakem faciası yaşanmasa belki bugün Zirve'de Arsenal yoktu. Belki de maçın bu sene de kaybeden Arsenal taraftarı olabilir. Bir 10 haftada umutlanacak bir malzeme çıktı onlara. Muhtemelen Liverpool'daki sakatlar geçince Arteta'da bir 10 hafta sonra yeniden zirveyi Guardiola'ya bırakacak ama 10 haftada Mustaf gibi duygusal romantik Arsenal'lar da konuşabilir piyasada. Biraz ona vesile oldu bu maç.
Vallahi öyle. Ben de özellikle bir Van Dijk'a parantez açmak istiyorum. Uzun zaman sonra Prime Van Dijk'a yakın bir şey izledik. Etrafında özellikle genç oyuncular varken, defans kurgusu bir nebze değişmişken özel bir performanstı. Onu da belirtmek isterim. Ya biraz fikstürlere de bakıyorum şimdi dediğiniz gibi hani City, Liverpool maçı tabii Arsenal'i doğrudan 64-64-63 şeklinde dizildi takımlar. Ya ben fikstürlere biraz baktığımda benim ilgimi çeken bir şey var. Hepsinin Tottenham'la bir maçı var ve Tottenham'ın kime ters geleceğini merak ediyorum açıkçası. Orada bir puan kaybı yaşayacak biri çıkabilir. Onun dışında sanki birazcık daha Arsenal'in fikstürünü dezavantajlı olabilecek şekilde gördüm. Özellikle Brighton Wolves ve Tottenham deplasmanı olması sebebiyle. Son bir bu bölümü kapatmadan da fikrinizi alayım yani. Arsenal bu avantajı tırnak içinde avantaj diyelim. Lehine çevirebilir mi? 31'inde de City-Arsenal maçı olacak bu ayın. O da heyecanla bekleyeceğimiz bir maç olacak. İstendiğim bu sefer tersten seninle başlayalım.
Tabii şöyle aslında ben az önce biraz fikrimi açık beyan ettim ama şuradan yorumlayayım. Liverpool aslında zaten böyle sakatlık kabusu devam ediyor. Yani ben çok istiyorum yani kulübün son senesinde vedasında böyle egzantrik bir iş daha yapsın ve bu sakatlık kabusuna rağmen şampiyon olsun ama çok zor gözüküyor. Arsenal tarafında da aslında şöyle Arsenal geçen senelerde de yaşadığı bir sorunu bana yine yaşayacak gibi geliyor. Çok erken pik yaptı performansları hemen hemen tüm oyuncuların yani iyi bir son 1,5 ay geçirdiler. Genelde bu tarz durumlarda bu City'de olsa başka bir takımda olsa dalgalanmayı çok çabuk yaşıyorlar. City'de tam tersine henüz o pik noktasına ulaşmadı. Guardiola da son 1-2 senedir bunu çok iyi ayarlıyor. Sanki böyle Nisan'ın sonuna doğru City o pik noktasına ulaşıp yine süpürecek gibi geliyor. Çünkü hala Erdoğan'ın söylediği gibi oyuna girmeyen Haaland gibi farklı farklı oyuncuları var performans açısından dalgalanma yaşayan. Yine sene sonunda bir Pep Kulesi'yi göreceğiz gibi geliyor bana.
Yani futbolun içinden gelenler yorumlamalı diyorduk. İhsan'cığım yorumuna sağlık diyerek sözü Erdoğan'a bırakmak istiyorum.
Ben de futbolun içinden gelen biri olarak konuşacağım burada. Arteta'nın yarın çıkıp şöyle bir demeç vermesini bekliyorum. Psikolojik üstünlük kimde? Bizde. Lider kimiz? Biziz. Demesini bekliyorum. Yani şu an Arteta'yı ne yazık ki İsmail Kartal'la özdeşleştiriyorum bu savaşta. Yani çok zor o takıma 10 haftanın sonunda ipi göğüsletebilmek. Bence mental olarak çok zor. Yani fizik, şans, işte taktik olarak değil de mental olarak bence çok zor. Ya burada Guardiola'nın eli de kuvvetli, mentali de kuvvetli, kazanmayı da biliyor. En öndeki Ato gözüküyor ama ben son pozisyonda da bağırmıştım evde izlerken. Futbol pirlerini çağırıyorum ben de. Futbol tanrıları bence buna izin vermeyecek. Klopp bir şekilde şampiyon olacak.
Barbaros'u son olarak senin de fikrini alalım ve bölümümüzü kapatalım.
Ben de bu arada Klopp'tan yanayım. Dünkü maçı tabii ki Liverpool kendi seyircisi önünde oynamasının da bunu hissettirmesinde sebep olmuştur. Ama yani Liverpool çok daha organize bir takım olarak geliyor. Son vuruşlarda sıkıntı çekseler de Darwin Núñez'den dolayı, işte Luis Diaz'dan dolayı zaten saç baş oldu hakikaten dün Luis Diaz. Ama bir pozisyon oldu. Hepiniz illaki denk gelmiştir ama o kadar dikkat etmemiştir belki. Penaltı pozisyonunda Ederson şeyde işte Darwin Núñez'e çarpıştıktan sonra penaltı oldu. Penaltıda Ederson kalede kendini denedi. Sonrasında Liverpool 2,5 dakika boyunca full artı full ön alan presi yaptı. Yani bu aslında terbiyesizlik kulübün yaptığı. Hani bütün oyuncularını yani yeter ki kaleye vurun bir şekilde adamın zaten sağ ayağı sakat gibisinden. Yani çok ufak tefek şeyler belki veya Luis Diaz'ın kaçırdığı pozisyonda herkes üzülürken bütün taraftar aa derken alkışlayıp taraftarı gaza getirmesi. Bunlar Okan Burukvari hareketler, sevdiğimiz hareketler. Yani ben de gerçekten kulübün bu yarışı kazanmasını istiyorum. Bakalım son nasıl olacak.
Edu'nun Arteta'dan beklediği açıklamadan sonra Temkin'i de denklemde unutmayın. O da şey demiş. 17'de kapanır, 27'de kapanır demiş. United da arkadan zorlayabilir yarışı yani.
Valla ufak bir parantezi de hemen Avrupa potolarının son sıraları için yarışan takımları açayım. Aston Villa, Tottenham, United, West Ham, belki Brighton. Onların da ayrı bir çekişmesi, keyifli bir çekişmesi olacak. Ben o yüzden de biraz Tottenham'ın bu 3 rakibe de, 3 şampiyonluk rakibine de karşı performansını merak ediyorum diyerek bölümümüzü kapatalım. Şimdi ufak bir Marshall planında ben çok kısa bir solo tirad yapacağım. Bir iki gündem var, onlardan bahsetmek istiyorum. Aytaç'cığım normalde bu bölümde bana eşlik ederdi. Onun Amerikan futbolu profesyonellik sezonu başladı. İlk maçlarında da galip geldiler. Buradan kendisini tebrik edelim. Öte yandan da Amerika'da NFL'de free agency dönemi çok fazla insanın böyle merakla bekledi. Artık sezonun yeni planlamalarının başladığı kısım diyebiliriz. İşte takımdan serbest kalan oyuncular yeni takımlarına gidiyor ve büyük değişiklikler oluyor. Orada böyle bir iki highlight var, onları belirtmek istiyorum hızlıca. Öncelikle iki tane quarterback, Kirk Cousins ligin veteran quarterbacklerinden biri Falcons'la anlaştı. Falcons önceden Matt Ryan diye yine Kirk Cousins'a benzer bir quarterback'le oynuyordu. Bakalım neler yapacak, merak konusu olacak. Diğer yandan da Russell Wilson kötü geçen bir Denver serüveninin ardından bu sefer de Pittsburgh Steelers'a gitti. Onlar da uzun süredir bir numaralı QB'lerini arıyorlardı. Bu ikisi herhalde QB anlamında en büyük hamleler oldu. Onun yanında running back kısmında çok fazla hareket var. Artık running back oyunun biraz daha ikamesi bulunan bir kısmı olduğu için daha böyle büyük değişiklikler olabiliyor. Yani çok değer görülmeyen bir pozisyon. Orada da işte bir zamanların çok iyi King Henry lakaplı Derrick Henry isimli oyuncusu Cowboys'la anlaşacağı söyleniyor. Aynı şekilde Cowboys'un son 3-4 yıldır yükselen running back'i Tony Pollard'ın da Titans'a, yani Henry ile Pollard yer değiştiriyor gibi bir değişim olacak. Bunların yanı sıra Josh Jacobs, o da iyi bir Raiders sezonu geçirmişti. Green Bay ile anlaştı. Son olarak da yine işte New York Giants'a draft edilen Saquon Barkley sükseli bir isimdi ama sakatlıklarla kariyeri sekteye uğramıştı. Onun hangi takıma gideceği merak konusuydu. O da Eagles'la anlaşmış. Bu gibi gelişmeler oldu. Bunları da ilerleyen zamanlarda artık işte draft yaklaştıkça da Marshall planı çerçevesinde değerlendireceğiz. Burada artık sizi de hemen hızlıca dahil edeyim. Biliyorsunuz medarı iftarımız Alperen Şengün NBA'de tam harikalar yaratıyor derken ufak bir sakatlık yaşadı. Erdoğan'cığım seninle başlayayım. Sen izleyebildin mi performanslarını ya da sonrasında takip edebildin mi? Nasıl buluyorsun Alperen'in gelişimini?
Takip ediyorum tabii abi. Fantezide de olduğu için yani iliklerimize kadar yaşıyoruz Alper'in tüm highlightslarını. 45 attığı maç gerçekten hani inanılmaz bir sekanstı. Yani o gün, o gece gerçekten her şey onun için çok iyi gitti. Ondan sonra da triple double yapması üstüne yani denk gelmedi. Biz zaten buradayız dedikti. Bu arada rakamlarını söyleyeyim. 45 sayı, 16 rebound, 5 steal. Bir sonraki maç 23-19-14. Hani ultra deluxe hareketler bunlar. Yani şu an bunu yapan Sabonis var işte. Hani o da elit seviye zaten. Alperen'in son maçta yaşadığı sakatlığa da gelmek gerekirse çok kötü gözüktü. Yani gerçekten izleyen birinin içini sızlatan cinstendi. Hatta Sabonis'e girdi mücadeleyi. Sabonis'e maçtan sonra en hızlı şekilde iyileşmesini diliyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Hani geleceği seviyeleri şu an öngöremiyorum falan dedi. Hani o kadar da onur etti onu. Aldığımız inside bilgilere göre, Alperen Şengün'ün kankilerinden aldığımız bilgilere göre dizde bir şişme yok. Bileği kurtarmaya çalışıyormuş. 2-3 haftaya en geç dönerim diye bir bilgi aldık. Tabii gerçi bilgiyi veren arkadaş bize zaten hani NBA konularında yalan söylemekle meşhur bir arkadaştır ama bu konu biraz hassas bir konu olduğu için doğru söylediğini umuyoruz. Ama Alperen'in gerçekten gideceği yerin haddi hesabı yok yani bence.
Pop kültürü özel haberini de girmiş olalım buradan. Aynı arkadaş aynı zamanda Alperen'in moda danışmanlarından da biri. Onu da belirtelim Alperen. O kadar güzel giyiniyor nereden diyorsanız bu kaynağımızdan dolayı. Barbaros'cum sana da bir ufak değinmek istiyorum. Sen de hani basketbolun içinden gelenler yorumlasın. Hadi bakalım.
Eyvallah
Hodri'den
kardeşim.
sen topu al şimdi de.
Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok en tehlikeli sakatlıklardan biri. Yani bu pota altı özellikle layup'larda ya da işte smaç basarken ki üst üste gelmelerde diğer oyuncunun ayağının üstüne düşme. Bunu Zaza Pachulia çok yapıyordu. Bundan dolayı da bildiğin lakabı oldu yani adamın ismi çıktı zaten. Bununla alakalı. Şutu çekenin altına ayak sokmasıyla meşhur. Yani tam öyle denk geldi. Ve gerçekten tam Erdoğan'ın dediği gibi yani bir de tekerlekli sandalyeyle oyuncu dışarı çıkınca o çok üzdü yani herkesi. Sacramento'nun evindeydi maç. Sacramento taraflarının hepsi destek alkışında bulundu. Yani çok onore edici. Hem bir taraftan gurur duyuyorsun, diğer taraftan ulan acaba ne kadar sakatlanacak, acaba sıkıntı olacak mı, kalıcı bir durum olacak mı diye insanın içi içini yiyordu. Bugün gerçekten şu podcast açmadan önce bu verdiğiniz bilgi benim içimi çok rahatlattı. İnşallah gerçek bilgidir. İnsan senin izleme fırsatın oldu mu?
Ben haberi abi tam Arda Güler, haberi de geç gördüm. Arda Güler gol attı, tam böyle bir milli gurur yaşayayım, onu açayım falan derken işte aynı 24 saatlik zaman diliminde Alper'in haberini gördüm. Geçmiş olsun diyelim artık ama inşallah dediğiniz gibi 1-2 haftaya döner. 1-2 haftaya dönerse de Mustafa'nın totemi olsun. Öyle Alper Ayşengül'ün ilk 5 kreasyonunu bu podcast'in altına da link olarak koyarsa takipçiler de satın alabilir.
Nasıl tren yolla bulamayabiliriz artık. Les Benjamin falan bir link bırakırız. İhsan'cığım seni bulmuşken hazır böyle sporcu sağlığı falan konuşuyoruz. Seni biraz köşeye sıkıştıralım.
Grek 1, Grek 2, Grek 3 kemikleri
Yok yok
falan.
öyle spor dalında değil. Şu an şimdi bizim de podcastlerimizden tanıdığınız Erdoğan'ın kuzeni Beko Berkay Sunday League'de futbol oynamaya geri döndü. Yıllar sonra belki 15 yıl sonra falan en son Galatasaray U12'de falan oynuyordu. Ondan feyz alarak senin de futbolculuğunu bildiğim için ya merak ediyorum yani şu an kafaya taksan futbola döneceğim bu tarz böyle amatör bir şey ne kadar sürede forma girersin neler yaparsın biraz anlat.
Abi İngiltere olmaz ama 3 ay inanıp çalışsam herhalde şey yaparım. Ve TFF ikincilik kırmızı grup falan filan orada bir takımın böyle şeyi olurum. Direği olup şey gibi alt lig çıkarırım ama sonra benimle sözleşme yenilemezler mesela. Sonra alttan bir daha takım ararım. Böyle bir döngü halinde 2-3 kere çıkarırım bir takıma gibi. Yok yani bizden geçti artık. Geldik valla halı sahaları işte böyle onları da ara verdim. Tüm
Spor
gerisinde
varmış.
kaldım artık şey hani fizik gücümüz yetmiyor bizim de.
Ben bu arada 3 aydır aktif halı saha yapıyorum. Haftada 2 haftada 1 olmak üzere. Çarşamba günü geçtiğimiz çarşamba halı sahadan çıktım. Arabaya bindim. Yarım saat o kadar hüzünlüydüm ki kendi kendime şey tribüne girdim. Ulan ben topçu olurmuşum ya. Gerçekten olurmuşum diye. Çok güzel bir bu arada 80 dakika oynadık. Adam kendince şaka yapmış bize. Bir sonraki saat müsait diye yani saat boş diye 40 geçe çaldı ilk yarıyı. Anlamadı kimse. Biri kolunda saat var ne oluyor falan dedi. Adam 80 dakika oynattı bizi bu arada. 40-40 yaptık. Ben de gerçekten çok iyi oynadım. Şu an ben de bu soruya şöyle cevap vereyim. 6 ay ben de bir harbiden güzel bir fitness geçirsem, biraz da böyle hani bireysel antrenmanları yapsam, kendi Manisalı olmamın şeyi itibarıyla da bir şekilde kontak bulup Manisa'da bir yedek sol bek olabilirim gibi geliyor bana. En azından
Erkan
yani.
Edi Kutlu mu?
Ama
Serkan Kutlu olabilir mesela isim çok rahat.
ben ama bak şeyi söylemiyordum. Edu için de geçer. Mesela belki söylediğimi yapamam. TFF kırmızı grup topçuluğu zor olur ama mesela şu an çıkayım 15 dakika idmanla iki elim iki gözüm bağlı Ekrem Mert Alkan'ı yine yenerim gibi geliyor mesela. Onunla bir şey kaybetmem.
Güzel oldu. Bu arada Ekrem Mert Hakan deyince onunla da Perşembe günü West Ham Freiburg Europa League son 16 maçına
Çok
gideceğiz.
iyi.
Oradan
Güzel.
buna da
Vay,
buradan ona
süper.
da selam olsun. En kısa zamanda Berkay'ın da konuk olduğu onun İngiltere Sunday League anılarını dinleyeceğimiz bir özel bölümde yapma planımız var. Onun için de dinlemede kalın derim.
Berkay Harvey Elliott'in yerini oynardı ya.
Yani Connor
Kimse de
Bradley,
almazdı.
Harvey Elliott.
Harvey Elliott formasıyla oynardı yani. Hiçbir farkı yok.
Tip de benziyor zaten. Evet, bu Marshall planını kapatırken tabii odak noktamız iş birliği kısmında biraz Süper Lig konuşmaya devam edeceğim. Burada sizi daha çok konuşturmak istiyorum. Güzel bir harman var elimizde. Erdoğan'cığım seninle başlayalım. Dayanamıyorsun, gözlerin parlıyor. Görebiliyorum. Galatasaray'ın 6-2'lik gövde gösterisiyle ilgili neler düşünüyorsun?
Müthiş bir maçtı. Yani gerçekten görsel bir şölendi. 5 gol uzaktan, ceza sahası dışından. Aşırı keyifliydi izlemesi. Galatasaray'ın da zaten 14 şut çekip 6 gol attığı, yani inanılmaz bir yüzdeyle oynadığı bir maçtı. Genel anlamda tabii bizim için müthiş mutluluk verici. Icardi'nin jesti, Demirbay'ın tarihte ilk defa hat-trick yapması kendi kariyerinde. Derrick Henry'nin ilk golü, Torreira'nın ilk golü. Yani bayağı ilklerin olduğu artık şampiyonluk yolundaki hani meşalenin tam yandığı bir maçtı. Bir de Icardi reklam panosunun üstüne çıktı. Hani o da bir bilmiyorum korkulu rüyası olan var mı aramızda da. Hani harbiden korkutur bence adamı. Geçen sene isteyenler geçen sene Nisan-Mayıs ayındaki adamın attığı gollere bakabilir. Hani harbiden yaktım alev alıyor. Bence onun da sinyallerini verdi. Galatasaray'da müthiş olumlu geçen bir maçtı. Yine Okan Hoca'nın da hani sakatlanmasına rağmen Kaan Ayhan'ın oyundan hiç taviz vermeyip Barış Alper'i oraya koyup aynı görevi vermesi. Yani bu işte hastalıklı futbolu izlemiyorsanız takip edin. Yine onların izinde izlediğim Okan Buruk'un son 2 aydır takık olduğu 3 artı 1 sistemini full kurguluyor işte. Nelson ortada, solda Berkan Kutlu oynadı son maç. Sağda Barış Alper oynadı. Üçü önlerinde Torreira, Derrick Yön direkt sol kanat gibi oynuyor. Kayıyor takım yani. Bayağı da hani izlediğin zaman gerçekten bunu adamın hep sık bir şekilde preste de top oyun kurarken de çok böyle nizami yaptığını görebiliyorsun. O yönden çok keyifliydi. Siz Beşiktaşlar olarak nasıl buldunuz kardeşlerim?
Ben şimdi Murat Özer'e yoruma yapacağım. Ben şu an Süper Lig'den o kadar uzaklaştım ki bana desen ki mesela son hafta oynayan 5 tane oyuncuysa Derik Kön, Merik Kön, Cerik Kön, Terik Kön diye giderim. O kadar acı içinde, ızdırap içinde uzak kalmaya çalışıyorum. Abi Galatasaray kazanır ya, ben yani şey ligin sonu çok bariz belli. O da, ama Galatasaray'dan dolayı değil. Hani olmuyor. Fenerbahçeliler de hani üzmek, kırmak istemem, olmuyor. Bu sene de olmayacak gibi. Yine olmayacak gibi.
Peki Galatasaray Fener maçına kalır mı sence? Sondan bir önceki hafta 19
Abi
Mayıs.
kalıp kalmaması hiç önemli değil. Yani Fenerbahçe'de olabilecek şöyle önemli değil çünkü. Yani ben bu kadar nemden, böyle her şeyden nem kapan bir camia son herhalde 20-30 yıllık böyle futbol tarihinde yoktur. Hiçbir ülkede yoktur ya. Bu kadar panik geçiren, bu kadar çok enteresan bir psikolojiye girdi Fenerliler. Yani inşallah bir iki sene sonra biz yeniden Fener'le yarışırız. O zaman yeniden futbol takip etmeye başlarız modundayım ben de yani. Siz biraz tat,
Bence ama
Okan Hocam biraz tat kaçırdı.
bunlar devamlı var ama. Yani kaç senedir aynı şekilde devam ediyor.
Yok abi,
Yeni olan bir
Okan
şey
bunu
değil. Artınca daha da sıkıntılı oluyor. Bu
Kuştaş.
süreç ilerledikçe daha da problem oluyor. İçinden çıkılmayacak bir noktaya gidiyor yani.
Abi orada da döngü şöyle olacak bence. Şimdi Galatasaray Fatih Terim'i arıyordu. Gerçek orijinalini Yunanistan'a kaçırdı ama bir tane şey replikasını buldu. 2 senedir idare ediyor. Okan da hani belli bir süre sonra biraz ara verecek, bir 2 sene. O arada bir yalpalarlar gibi duruyor.
Bu arada İmparator da Olympiakos 3-1 yendi şampiyonluk grubunun ilk maçında deplasmanda. Buradan da onu tebrik edelim. Ya ben Barbaros sana şey sormak istiyorum hani. Sen bu sene biraz sanki kutuplaştın gibi. Galatasaray'a
Gibi
daha
mi?
mesafeli
Gibi
olup
mi?
Fenerbahçe ile biraz daha yakınlaştın gibi hani.
Yok be oğlum. Aslında tam tersi. Gerçekten tam tersi. Yani benim tek sebebim neydi biliyor musun? Gerçekten. Şey öncesi, derbi öncesi, Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi bizim aldığımız gazla benim Twitter algoritmalarının kurbanı olmam sonucu Siz aşırı bilemem oldu. Yani ben en son Beşiktaş'ın tribün liderinin 22-08 sayılı kanundan dolayı içeri alındığını ve çarşı grubunda ona desteğe gittiği açıklamayı okuyunca dedim ki ben çıkıyorum bu Twitter'dan bir süre farklı bir şeyler falan izleyeyim diyeyim. Bu algoritmanın kurbanı olmayalım. Yoksa ben Galatasaray'ın bu seneki bayağı bir maçını izledim bu arada. Hani sadece özet falan filan da değil. Avrupa Kupası'ndaki bütün maçlarını izledim. Ve çok da keyif alıyordum. Yani aksine tam tersi Okan hocamızı destekleyici, sempatimizin olduğu tarafım Galatasaray tarafındaydı. Şu anda ben zaten en başından beri söylüyorum. Yani İstan'a katılıyorum. Galatasaray'ın zaten gerek camia olarak kazanmayı bir noktada bilmesi. Hani gerekirse son dakikaya koyar. Ondan sonra şey gibi neydi? Damian Lillard gibi son dakikada şak diye vurur. Bunları iyi yapıyor. O yüzden biter gider bu işte bir noktada. Zaten bunu da bu hafta gördük. Bu şekilde erteletti durumlar. Yani onları da yine muhtemelen bundan sonraki konumuz odur. Ben ortayı açmış olayım. Pendikspor maçıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mustafa sana sorayım. Sonrasında da İhsan Başdemir eski deli bu aşığı ona da bir söz verelim.
Sağ ol abi. Aslında İhsan orada güzel bir giriş yaptı. Hani gereksiz bir gerilim. Benim de ilk notum yani Pendik maçın ilk yarısını izlerken ne yaşıyorum ben dedim. Hani nasıl bir kafa bu Mert Hakan önderliğinde çıldırmış bir Fenerbahçe var. Ve hani bütün maçı etkileyecek bir moda soktular. Maç bitti devam ediyor. Yani farklı bir gerçeklikte bir şeyler yaşanıyor gibi hissediyorum Fenerbahçe cephesinde sürekli. Ki hani yani inanılmaz güzel bir gol attı Mert Hakan. Hani belki Galatasaray maçındaki golleri gölgeleyecek bir gol attı. Bir dakika sonra yaptığı hareketten bütün herkes utanır herhalde yani. Pendikspor'la senin herhangi bir davan mı var? Maç içinde ne oldu? Bir şey mi yaşadınız? Sadece erken öne geçtiler, gol attılar. Sen oynayamadın oyununu ve geridesin. Tek hırs yapılan şey bu yani. Bu tarz küçük şeyler bence çok yıpratıyor ve bu böyle gittikçe de bunun yaramayacağını düşünüyorum. Daha gerilimli, daha zor maçlar olacak finale yaklaştıkça. Psikoloji yöneten kazanacak. Nasıl Premier Lig'de konuştuysak bence bizim ligde de aynı şey olacak diye düşünüyorum. Sence?
Dediği bu. Abi, yani ben maçı izlerdim bu arada. Pendikspor maçını her şey. Canlı olarak izlerdim. Maçtan sonra önce hiç özetini izlemeden de böyle Twitter'da timeline'ı ileri geri yapınca çok böyle inanılmaz bir şey olduğu gibi düşündüm. Sonra maçı izleyince bilmiyorum ben hala şey modundayım. Hani Pendikspor çok kıllatmış. Hani Deli İbo da kıllatmış ama işte Mert Hakan'ın, Mustafa'nın dediği gibi dönüp vuruştan sonra hiç şey bile yapmıyor. Yani insan böyle gol atınca bir kendi bir rahatlar, o sinir stres bozulur. Hani boşalır. O
Caner
bile
Erkin ya.
yok. Direkt arkası dönüyor. Yani şey adam kafasında öyle kurmuş. Hani yani o motivasyon olmasa o şutu da vuramaz muhtemelen. Yani ya dediğim gibi ben Fenerbahçe ile ilgili aynı noktadayım. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını 12. hafta İsmail Kartal'ın oğlunu havaalanında linç girişiminde bulunduğunda yani bir camianın İsmail Kartal'ın üniversite 1 mi lise son 2 bir çocukla ne alıp veremediği olduğunu anlayamadığım gün bıraktım. O yüzden şey biraz ama çok gergin geçecek muhtemelen son 100 metre. Okan Buruk da germeyi seviyor zaten, iyi oynuyor, bunları da öğrenmiş. Öyle bir finale doğru gidiyoruz muhtemelen.
İhsan sen Okan Buruk'a ikidir böyle bir replika yok işte öğrenmiş Fatih Terim'in oğlu gibi ithamlarda bulunuyorsun ama şöyle büyük bir fark var. Yani Fatih Terim taktiksiz bir teknik direktördü ne olursa olsun yani en yakından izleyenler olarak Okan Buruk'ta bayağı sağlam bir taktik var benim gördüğüm. Yani özellikle hani bu sene niş 3 tane maçı vardır yani hani geçen seneyi hiç saymasan bile yani. Geçen sene zaten direkt sürklas etti. Ya o yüzden biraz Okan Buruk bence farklı bir şekilde gidiyor. Daha 50 yaşında niye bıraksın? Hani senin böyle kendince
Yok,
kurduğun
bıraksın derken benim kafamdaki şey hani bir Avrupa yarı final falan oynar, bir Avrupa'ya gider, bir iki sene takılır, o sırada siz çökersiniz diye düşündüğüm
bence
için.
de olur. Sadece 20 yani 5. yıldızı takmak istiyorum demesi beni aşırı rahatlattı. Çünkü sezon sonu sözleşmesi bitiyor ne olursa olsun. Profesyonel herkes yani. Nereden ne gelir bilinmez. Şimdiden kafalamak lazım bence. Ben Fenerbahçe'ye gelirsem şöyle bir problem var bence maçta. Yani Anadolu takımı evet yatabilir. Haklısın. Okey. Zaten hakem buna karşılık olarak ne verebilir abi? Uzatma verebilir. 11 dakika uzatma verdi. 15 dakika oynattı uzatmayı. Daha ne yapabilir ki bir hakem? Yani Halil Akbunlar bayılma taklidi yapıyor. Ne yapsın, adamı kırmızı kart mı göstersin? Yani ya bayılıyorsa ne yapabilir ki? Yani bazı oyunun bu şeyleri, neydi, boşta kalan kısımları Fenerbahçe çok kendine has hissetti bence. En büyük hataları oydu. Onun dışında bence top mop oynamadılar. Zaten hani penaltı kararında da çok büyük bir handikap var. Benim görüşüm sadece şu. Faul da olabilir, olmayabilir. Bir açıdan bakıyorsun faul, bir açıdan bakıyorsun değil. Hani garip bir durumda benim tek içime sinmesi gereken şey hakemin VAR'a gidip izleyip çizgide olup olmadığını, faul olup olmadığını izleyip buna göre daha sağlıklı bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü Fener'in de Galatasaray'ı suçladığı, Galatasaray'ın da Fener'i suçladığı şey şu. Hakemler sizi ittiriyor. Yani görünmeyen bir el var. İyi de hakem frikik verdi. Biri kulağına dedi ki penaltı ver. Adam penaltı verdi. Hiçbir şey görmedi ki bir daha. Yani şimdi o zaman benim iddiam sağlamlaşıyor. Yani biri seni ittiriyor. Nun resmi oluyor. Yani bu Fenerbahçe'de zan altında kalıyor burada. O yüzden bence hakemin VAR'a gidip izlemesi, bizim de bunu dinlememiz lazım. Mesela VAR kayıtları yok şu an. Hani hadi sen git dediler, gitti VAR kayıtları şu an yok ortada. Açıklanmayacak. Yani o yüzden biraz saçmaydı. Bir de hani çok basit bir şey söyleyeyim. Maçı hiç izlemeyen birine söylüyorum. Fenerbahçe 1-1 dakika 87'de penaltı kazanıyor. Pendik iki tane kırmızı kart görmüş maçta. Ve Fenerbahçe penaltı verilmiş. Kısmen de ortada penaltı. Maç bir bitiyor. Selahattin Baki diyor ki bakalım Trabzon'da federasyon bize ne çoraplar örecek. Ne oluyor ya? Ulan hakem ne yenmiş sayılırsın sen zaten. Ben bunu iddia edebilirim yani. Hani Mert Hakan hakemi tehdit ediyor, atılmıyor. Yani bunlar Fenerbahçe'nin gerçekten psikolojisini çok olumsuz etkiliyor. Dakika 85'te Fenerli'yi arasan Ali Koç'a, İsmail Kartal'a ana avrat küfür ediyordur. Dakika 85'te.
Evet, yani orada şöyle bir durum da oldu bence. Yani Dzeko bile hani çok büyük futbolcu, profesyonel vesaire. Onu bile artık zehirlemiş bir durumdan bahsediyoruz. O bile artık bu işte Trabzon maçı ne olacak bilmiyoruz falan. Hani o bile etkisi altına girmiş psikolojinin ki bu adamları Türkiye'deki büyümüş futbolculardan ayıran şeyin bu profesyonel anlayış olmasını bekliyorduk. Bizde tersine işleyen bir sistem var diyelim. Bu bölümümüzün sonuna gelelim. Bir sonraki kısmımızda derinlemesine Hasan Arat'ın Divan Kurulu'ndaki açıkladığı bir takım skandalları konuşacağız. Özellikle iki Beşiktaşlıyı bulmuşken tek tek soracağız hesabını. Beşiktaş sever hesap sormayı. Her başkan bir öncekinden hesap sorar ama sonucunda fatura uzamaya devam eder İhsan'cığım. Yaşanan açıklamalar gerçekten Survivor'da Poyraz'ın Dominikli birinin evine girip çuvallarla soyması gibi Beşiktaş'ı
Çok güldüm.
çuvallarla soymuşlar. Birkaç başlık vereceğim. Sonra sözü önce sana sonra Barbaros'a vermek istiyorum Beşiktaşlı olarak ne düşündüğünüzü. Öncelikle stadın altındaki bir imalathane. Türlü türlü kaçak spor eşyalarının yapıldığı, farklı takımların, farklı markaların ve bundan kimsenin haberinin olmadığı söylenen bir imalathane ortaya çıkmış. Bayağı yemekhanede yemek yiyip kim bunlar diye kimsenin tanımadığı bir ekip böyle bir düzenek kurmuşlar. Sonra bunun yanı sıra Beşiktaş'ın çok değerli bir takım malları, mesela fulyada bir benzinlik, uzun yıllar karşılığında çok komik rakamlara, bir tanesini galiba 90 bin lira aylık kirayla 20 yıllığına vermiş önceki yönetimler. Ve hani bununla ilgili herhangi bir yaptırım nasıl yapılabilir, ne olur bilmiyoruz. Gökhan'lara verilen aylık 500 bin lira var. Ve verilmediğinde anında ihtarname çekiyormuş Gökhan'lar. Geldiği günü dün gibi hatırlarız Şenol Güneş'in yanında. Bunun yanı sıra menajerleri olan 10 milyon borç gibi bir takım şeyler açıkladı. Benim kanım dondu uzaktan. Siz neler düşünüyorsunuz İhsan?
Yani şöyle, birincisi ben hani senin kanının donmasını gibi bir nebze anlarım ama böyle insanların Hasan Arat'ın açıklamasına, yani böyle çok camiye yakın demeyeyim de Beşiktaş'ın işte haberlerini takip eden, Beşiktaş'ı takip eden insanların kanının donmasına çok hemen şaşırdım. Bunların hiçbiri, mesela ben ilk duyduğumda da şaşırdığım, bilmediklerim vardı ama şaşırdığım hiçbir şey olmadı açıkçası içimde. Maalesef Türkiye'de böyle kurumları organizasyonlar değil kişilerin yönetmesine alıştığımız için bu kişilerin yönettiği bir sürdürülebilirliğin olmadığı yerde de böyle herkes at koşturuyor. Stadın altında iyi formacı açılmış yani şey de açılabilirdi. Ne bileyim üçüncü dalga kahvecisi de açılabilirdi el altından. Dürümcü de açılabilirdi. Her şey açılabilirdi yani kimsenin de haberi olmazdı. Fulya'daki benzin istasyonu dedim. Fulya'da zaten orada koskoca iki tane plaza var. 20 yıldır devamlı işte mahkemesi devam ediyor. Şu oldu, bu oldu vesaire. O yüzden çok böyle şaşırılacak şeyler değil. Menajerleri 10 milyon azmış. Ben mesela o sevindirici bir haber yani 10 milyon olması en azından hani ödenebilecek bir borç. Sene sonunda Semih Memi'yi satarsak 3-4 milyonuna menajerlere gönderirler herhalde diye düşünüyorum. O yüzden benim şaşırdığım hiçbir şey olmadı ama tabii çok üzücü. Ama şey bu biraz böyle başarısızlıkla beraber halının altından çıkan dertler. Türkiye'den hangi camia biraz tökezlese hani şu an siz çok iyi gidiyorsunuz mesela. Bir sene sonra çok kötü gitseniz çıkacak ilk haberi ben size söyleyeyim işte Dursun Özbek hava yolu yakınında arsa alırken işte Riva'da şurayı ipotek demiş, burayı ipotek demiş. Yok işte Dursun Özbek senet vermiş. Biraz böyle balık hafızalı olmamızdan kaynaklı anlık şaşırabiliyoruz. Ama üzücü. Hasan Arat'ın işi çok zor. Ben ilk günden beri destekçisiyim. Size rağmen de arkasındayım. İnşallah bu işi de kotarır. Hani bir yıl sonra yeniden bir seçime gidecek. Bir 3 yıl daha genel kurul tasarrufunda ona bir 3 yıl daha verilirse ben biraz daha en azından Beşiktaş'a bir kurumsallık getireceğini düşünüyorum.
Bir dönem Ceyhun Kazancı'ya da sempati beslediğine dair haberler geldi kulağımıza.
Abi
Yönetimin adamısın
sempati
diyebilir miyiz sen? Kim
besleme... Hayır abi
yönetirse onu?
sempati besleme değil. Ben yapılan işe bakıyorum. Hala mesela Ceyhun Kazancı'nın o dönem yaptığı transferlerin hepsi kendi içinde tutarlı ve makul transferlerdi. Şenol Güneş zamanı, Valerian İsmail zamanında bile en azından bir planı vardı. Bir şeye inandırmaya çalışıyordu. Oldu mu olmadı. Mesela Hasan Arat'ın da şu anda işte yaptığı en sansasyonel iki transfer. Musrati ile Muçi. Sonuna kadar arkasındayım. Çok mantıklı. Sene sonunda inşallah benzer bir transfer yapar ama bir yıl sonra ikisinin de parasını konuşuyor olabiliriz. İkisini de işte göndermeye çalışıyor olabiliriz. Risk ama mantıklı ve kendi içinde tutarlı olduğu için destekledim. Hasan Arat'ı da o yüzden destekliyorum açıkçası.
İhsan sen zaten yani Ceyhun Kazancı'yı desteklerken de alttan alta Şenol Güneş'e aşk beslediğin için onu da tutuyordun. Yani sen biraz Önder Özen'e de hayrandın. Yani sen zaten Beşiktaş'ın iyi olması için iyi niyetlerle görev alan herkesin arkasında oluyorsun genel anlamda. Başkan sevmiyorsun onu biliyoruz zaten. Hiçbir başkanı sevdiğini düşünmüyorum. Hasan Arat tam senin kalemin ama o da bence zorlanacak yani. Belli ki çok büyük bir enkaz var. Hani Mustafa'nın bu iki bahsettiği şeyin yanında ben bir iki tane daha madde istiyorum Mustafa'dan. Biraz İhsan şaşırmamış ya. Bir şaşırsana İhsan'ı bir iki.
Tabii hemen maddeler.
Ben Mustafa sen oraya girmeden ben tek şaşırdığım açıklamayı yazıp Erdoğan'a rest çekeyim. Tek şaşırdığım açıklama Hasan Arat da iyi niyetinin kurbanı oldu. Ergin Aslan biraz Beşiktaş'a yakın bir gazetecidir. Aldı Musrati çocuğunun adını kendi ülkesinde kartal anlamına gelen Yusuf koydu diye Ergin Aslan'a bir şakasını kürsüden söyledi. Tek şaşırdığım açıklama oldu. Ama işte bazen onlar da olur. Yapacak bir şey yok. Ama onun dışında kötü senaryodan hiçbirine şaşırmadım.
Peki Beşiktaş taraftarının büyük bir merakla beklediği yapılmayan bir Göksel konseri de var. Senetler imzalanmış, paralar alınmış. Ortada ne sanatçı ödenen para var ne konser var. Mesela bu da bir diğer maddeydi. Buradan hemen Barbaros'un fikirlerini de merak ediyorum. Sen biraz daha İhsan'a nazaran daha dobra bir taraftarlık örneği gösteriyorsun son zamanlarda.
Galatasaray'a yakın duyunca dobra mı oluyoruz kardeşim? Kanka yani finansal konulardaki gerçekten futbolun içerisinde zaten oyunculardan yeri geldiğinde daha fazla para alan menajerlerle ilgili kısımlar beni de gerçekten şaşırtmadı. Üzülüyorum, bu düzenin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl değişir ona dair de bir büyük kulüp de bu artık sazan sarmalı olmuş. İç içe geçmiş, hiç kimse de bir şey yapamıyor. Ama yani gerçekten şey tam bir fiyasko. Forma muhabbeti tam bir fiyasko. Diğer Opet kısmı daha büyük bir fiyasko bence. Yani Türkiye gibi bir yerde yani enflasyonun dibini görüyoruz. Stagflasyonlar vesaireler konuşuluyor. Böyle bir durumda 20 yıllığına bir yeri Gerçekten adeta ipoteklemek çok saçma. TL'ye de fixlemek falan. Yani ben İhsan'ın dediklerine de katılıyorum. Hani bir beklenti var zaten Hasan Arat'tan da. Birazcık Mansur Yavaş durumu var. Yani enkazın dibini devralma. O yüzden böyle 2-3 sene sonra gerçekten güzel bir yönetimle ben de sürdürülmesini destekliyorum. Umarım iyi noktalara gider.
Bence futbolda tüzüklere üç büyük kulübün de yani bütün kulüplerin tüzüklerine yöneticiler sadece bulundukları yıllar içerisindeki yapılan işlemlerden sorumlu olmalı ve sadece ona bir yatırım yapabilmeli. Yani 20 yıllığına kirayı verememeli, anladın mı? Yani kendi yönetiminin sonuna kadar kiraya verebilmeli maksimum. Bu tarz şeylerin bence tüzükle birlikte önüne geçilmesi lazım. Hatta şahsi yani asaletten ve kefaletten sorumlu olması gerektiğini düşünüyorum harcamalarda ve Geygider tablolarında başkanların ve yönetim kurulunun.
Yani evet, ben de orada şöyle bir bakış açısıyla yaklaşmak istiyorum. İhsan dedi hani biraz belki Beşiktaş'ın işte bu dönemki gündemsiz kalması vesaireden dolayı hani düşene biz de bir vuralım gibi bir şeyden köpürebilir bu haberler. Ama dediğin gibi benzer şeyler oluyor işte. Geç ödenen transfer borçlarından daha geçen sene Galatasaray'da bir tazminat ödemişti yüklü. Yani karıştırmak isteyince ortalığı, Türkiye'de malzeme tabii ki bol. Bu açıdan da birilerinin medyası, bir şeyler ortalığı bu tarz yangın yerine çevirebiliyor diye düşünüyorum ben de.
Ya mesela burada senin başta bahsettiğin Gökhanlere aylık 500 bin TL sıkıyorlarmış ya. O da aslında TL'ye bağlayınca mantıklı bir anlaşma.
Evet, o zaman bu kısmı da şöyle bir soruyla kapatalım. Besar Gudjuvi kim? Et mi balık mı bilmiyoruz. İşbirliği kısmının sonuna geliyoruz. Artık biraz spordan, futboldan uzaklaşıyoruz. Kültürel paslar kısmına geçiyoruz. Malumumuz Oscar'lar dağıtıldı dün. Ve Oppenheimer damgasını vurdu 7 ödülle. Herhalde uzun süredir bu kadar dominant bir film yoktu ama zaten gelişinden belliydi filmin. Bütün yapılan lanse edilişi, sonrasındaki hype vesaire derken gerçekten enteresandı. Size ufak ufak sormak istiyorum. Neler gözünüze çarptı? Farklı, garipsediğiniz bir ödül oldu mu ya da şu alsaydı dediğiniz, sene içinde izlediğiniz filmlerden? Barbaros'cum senle başlayalım.
Yani ben ödül törenini açıkçası takip etmedim abi ama hafta sonu ailem buradaydı. Onlarla birlikte bu Martin Scorsese'nin son filmi Dolunay Katilleri bir western yapımı film. Onu izledik. Zaten Scorsese'nin işte en sonki yaptığı çeşitli filmler en yoğun olarak uzunluğu konusunda eleştirilen filmi Irishman'dı zaten biliyorsunuz. Yani filmin içerisindeki en vurucu karakter Leonardo DiCaprio'nun eşini oynayan Kızılderili kadın. Yani bir yardımcı rol gibi ama hakikaten ana kadın oyunculara taş çıkarır bir performans sergilemiş. Çok hissettiriyor. Sadece film 3 saat, 3,5 saat hatta. Bu noktalarda zaten son yıllarda da Martin Scorsese oldukça eleştiriliyordu. Benim kültürel pasım o olabilir. Film izlenmeli bir film. Ama yani son yıllarda çekilen kısımlarda bir de Anatomy of a Fall'u izlemiştim. Hatta işte köpek durumundan dolayı da bayağı ona da bir şey yaparız, değiniriz. Bayağı gündem oldu. Köpeğin şey, Oscar ödül törenine alınmaması vesaire. Hani orası bence çok daha herkesin izlemesi gereken bir film. Çok çok vurucu bir film ve tadında da bırakıyor. Benim kültürel pasım bu olabilir.
Erdoğan'ım sen takip edebildin mi?
Ya evet, genel anlamda takip ettim işte Twitter'dan baya bir izledim. Emma Stone Oscar almasına ikinci defa çok sevindim. Orada da gayri ihtiyari samimiyetiyle yaptığı o elbisesinin yırtılmasını göstermesi falan çok samimiydi ama yani elbiseyi tasarlayan firmaya atılmış da en büyük kazık bence yani. Bu arada baktım Louis Vuitton markaymış. Yani dizaynı custom bir elbiseymiş. Yani yırtılması bayağı bir rezillik bana göre marka adına. Onun dışında Oppenheimer zaten silmiş süpürmüş. Barbie'ye de sadece yalandan şey yani Exxen'deki Aleyna Tilki'ye verilen müzik ödülü verilmiş. En iyi film müziği ödülü. O yüzden biraz kötü olmuş onlar için. Margot Robbie herhangi bir ödül alamadı. Robert Downey Jr. ilk defa ödül aldı yardımcı erkek oyuncuyla. O da kariyerini Oscar'la taçlandırdı. Yine Leonardo DiCaprio'nun olmadığı bir gece daha geçti.
Öyle, aynen öyle. Benim de küçük bir notum olacak. Animasyon dalında ilgimi çeken iki film vardı. Özellikle Spider-Verse'ün ikinci filmi çıkmıştı. Gerçekten animasyon janrasında benim yakın zamanda izlediğim en etkileyici işti. Çok farklı türler, çok farklı tekniklerle yapılmış bir filmdi. Ama karşısında inanılmaz bir rakip vardı. The Boy and the Heron kazandı ödülü. Stüdyo Ghibli'nin bu meşhur anime çizeri Usta Miyazaki'nin son şaheseriydi. Zaten Spider-Verse tarafındakiler de hani kaybedeceksen Goat'a kaybedeceksin demiş. Çok güçlü iki yapımın kapıştığı bir dağıldı benim de ilgimi çeken. İhsan'cığım sen nasıl filmlerle aran, görüşmeyeli vakit ayırabildin mi? Hiç Oscar filmlerini
Şöyle, benim sinemada en son izlediğim film Poor Things'ti zaten. Bayağı da beğenmiştim. Şimdi mesela burada Yorgi Lanthimos böyle aslında bence kendisine göre bayağı sürükleyici bir film yapmasına rağmen yine Oscar döndü dolaştı. Böyle kendi egosunu da tatmin edip 3 saatlik bir film çekip tüm insanları da o hikayeyi izlemeye kitleyen Nolan'a gitti. Poor Things'lerden dediği gibi. Hem ödül aldı hem de prodüksiyon tarafında işte en iyi kostüm, mesela saç, makyaj, ıvır zıvır böyle absürt ödüllerini aldılar. Hem bence Lanthimos'a hem de Mark Ruffalo'ya yazık oldu. Benim bir Mark Ruffalo'da beklentim vardı ama o da hani belki yardımcı erkek oyuncu olsaydı alabilirdi ama başrol olunca sanırım Robert Downey yardımcı erkek oyuncuyu aldı. Cillian Murphy'ye kaptırdı aslında. Şeyde bir Mark Ruffalo'nun ödül alamamasına üzüldüm. Onun dışında dediğim gibi biraz yine Nolan'ı yüceltme ödül töreni gibi ödülleri dağıttılar
Evet, seneye artık bambaşka bir filmin damga vurmasını bekliyoruz. Bunda birkaç kere değindik. Dune'un Part 2'si bence önümüzdeki yılın Oscar'larında bayağı bir yani Oppenheimer kadar olmasa da bir 5-6 ödülü zorlar gibi geliyor. Tek eksisi belki işte çok lead olabilecek bir hani oyuncu dağılımı yok. Çok homojen yayılmış bir ağırlığı var oyuncuların. O yüzden belki lead aktör ve lead aktris ödüllerini alamaz ama onun dışında iddialı olacak diye düşünüyorum. Varsa son bir bunun dışında kültürel paslarımızı da alalım. Sonra ufaktan bölümü kapatalım. Erdoğan'cığım senle başlayalım. Nasıl bir haftaydı? Neler var sende?
Ben Galatasaray'ın 6-2'lik galibiyetinden sonra cumartesi günü keyifle Bursa'ya gittim. Bursa'da Bursalı olan bir arkadaşımızla beraber 3 kişi tarihi bir tur yaptık. Ramazan öncesi Bursa'da cumartesi günü o kadar insan vardı ki sokaklarda, inanamazsınız bu arada yani. Gerçekten İslamiyet'in doğduğu şehir olabilir Bursa yani. Her yer türbe, cami ve insanlar da hepsi Müslümanlığı dibine kadar yaşayan kesim insandı. Orada bir Kayhan Çarşısı'nda pideli köfte yedik. İdris pide salonu. Bu arada bir sokak full pideli köfte. Yan yana dükkan var. Belki 25-30 tane. İlk defa böyle bir şey gördüm. Hani bilmiyordum ben de gitmemiştim. Kayhan Çarşısı'ymış adı. Onun yanında da pide oldu diye bir yerde cantik kebabı yedik. Yani cantik lahmacun gibi bir şey aslında. Oradan sonra da İnan kardeşlere gittik o restorana. Akşam o restoran da aslında Bursaspor'un en iyi olduğu dönemde akşamüstü demlenmesine milletin gidip yer bulamadığı bir yermiş. Yani biraz raconlu bir yer. Meyhane kısmı ayrı, aile kısmı ayrı olan. Et, rakı, işte kavurma, ciğer, her türlü eti yiyebildiğin çok lezzetli bir yerdi. Mezeleri de çok iyiydi. Oraya gittik. Yani ben güzel bir Bursa turu geçirdim hafta sonu. Osmanlı'nın başkentini de hala taşıyor maşallah. Tebrik ederim buradan da Bursa'yı kültürel olarak.
İstancım sen de nasıldı hafta onun dışında?
Ya ben aslında ilk son yakın zamanda biraz böyle yoğun bir dönem geçiriyorum ama iki tane tiyatro Edu da Sever, bizim jenerasyonun Dudu Peri olarak tanıdığımız Nevra Serezli'nin Ağaçlar Ödüllü bir oyunu, işte İstanbul'un kültür merkezi Beylikdüzü'ne bir oyun oynamaya gelmişti Nevra Serezli. Hemen denk getirip gittik. Bayağı güzeldi. Nevra Serezli'den yaşı artık bayağı geçmiş hissettiriyordu ama ona rağmen inanılmaz böyle enerjik. Zarifti. İkincisi de yine İstanbullular. Onu da Caddebostan Kültür Merkezi'nde galiba hala devam ediyor. Zerrin Tekindor'un Toz diye bir tiyatro oyunu var. Size de Barbaros aslında yolun düşerse siz de gidebilirsiniz. Hala yani inanılmaz böyle yakından görünce Zerrin Tekindor'un ne kadar böyle zarafet, asil ve inanılmaz bir oyuncu olduğunu bir kere daha görüyorsunuz. Bu iki oyunu önerebilirim. İstanbul halkını yeniden tiyatrolara bekliyoruz.
Teşekkürler bu güzel tavsiyeler için. Barbaros'a söz vermeden ben de hemen ufak bir pası atayım. Ben de hafta sonu Cambridge'e gittim eşimle. Barbaros'la burada öncesinde bir konuşmuştuk işte çimlere bak ne biçim falan diye. Gerçekten hani Süper Lig'e Cambridge'den adamları getir.
Gerçekten öyle miydi
Çim problemi
çimleri?
çözülür. Hayatımda bu kadar güzel çim görmedim. Ya, parktaki çimi bile bildiğin FIFA'da seçersin ya çizgi şeklinde diagonal falan diye. O şekilde bakmışlar ve inanılmaz yani bu kadar yağmur alan bir yere göre çok etkileyiciydi gerçekten. Onu da değinmiş olayım sırası gelmişken. Barbaros'cum senin nasıldı haftan?
Ben birazcık aile saadeti üzerine geçti ama cumartesi sabahı bir Sarıyer'e gittik. Annemin 4 yaş ile 10 yaş arasında orada geçmiş. Önce işte İzmir'de Eşekadısı, ondan sonra buraya tayin çıkmış annemin babası dedemin. Onlar da Sarıyer'de geçirmişler 4 ile 10 yaş arasında işte 6 sene. Bir Sarıyer börekçisi, tarihi Sarıyer börekçisinde kuş üzümlü, çam fıstıklı, kıymalı börek zaten en meşhur böreği. Orada bir börek yedik. Daha sonrasında da birazcık daha ileri doğru gidip daha kuzeye doğru çıkıp Kumköy tarafında bir restoranda yemek yedik. Çok keyifliydi. Yani İstanbul'un kuzey tarafı çok fazla gidilmiyor o taraflara. Yani sen Zekeriyaköy vesaire taraflarını zaten Koç'ta da okuduğun için daha iyi bilirsin Mustafa. Ama biz hem aileyi birazcık daha gezdirme adına keyifli bir gezi, seyahat oldu. Akşamına da abimin solistliğini yaptığı Muhasırnameler konserine gittik. Onlar da 2 haftada bir genelde Kadıköy'deki Çinili Meyhane'de sahne alıyorlar. Bir klarnet, bir akustik gitar, bir keman, bir de solist abim. Akşam da o böyle bir kültürel pasımızı yaptık. Keyfimizi çıkardık. Sonrasında da haftaya başladık.
Güzel vallahi hepinizden birbirinden güzel kültürel paslar aldık. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ağzınıza sağlık. Biz dinleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.